Sayın Süleyman Gençer, bugünkü Türkiye gündemini son haftalarda olduğu gibi referandum çalışmalarıyla başlayalım. 16 Nisan'a yaklaşıyoruz.
Referandumda iki ana nokta öne çıkıyor. Evet cephesinde Erdoğan liderliği var. Bu çok net ve açık. Hakikaten lokomotifi üstlenmiş durumda ve bunu götürüyor. Hayırcı yapı ise çok farklı renklerden oluşuyor. Bir gökkuşağı gibi açıkçası. Hem milliyetçi yapıdan, yani MHP'nin hayırcı yapısından tutun Kürt yapısına kadar, sosyal demokratlara kadar herkes bu işin içinde. Tamam, bir taraftan bakarsanız Cumhuriyet Halk Partisi daha kalabalık olduğu için bu örgütlenmenin liderliğini üstlenmiş durumda gibi görünebilir ama çok farklı gruplar, hatta tek tek insanlar bu işin üzerine çalışıyorlar. Bu hayırcı yapı üzerine. O nedenle çok farklı bir yapı oluşmuş durumda hayırcılarda. Ve o renk cümbüşü içinde aslında referandum sonrası içinde bize bir işaret verebilir. Eğer hayır kazanacak olursa Türkiye'de yeni bir demokrasi anlayışı nasıl oturtulabilir, nasıl hareket edebilir diye. Şimdi gelelim referandumun anketlerine. Anketler çok net değil açıkçası. Çünkü biliyorsunuz ki bu anketleri daha çok iktidar partisi üstlenmiş durumda. Ama nedense hiçbir anket sonucu iktidar partisinden bugüne kadar yansımıyor. Evet, bazı küçük ayrıntılar var ama net anket sonucu iktidar partisinden göremiyoruz AKP'den. CHP'nin ise son yaptırdığı bir anket var. Bunu da açıkladılar. 4 puan hayırcıların önde olduğuna yönelik. Tabii o kadar manipüle edilmiş durumda ki bu anketler. Bu anket sonuçlarında Türkiye'de, hatta biliyorsunuz ki İngiltere'de ve Amerika'da da çok fazla güvenilmiyor artık. Çünkü insanlar kendi düşüncelerini saklıyorlar. Maalesef Türkiye'de de saklıyorlar. Ondan dolayı anket sonuçlarının bize çok net yanıt verebileceğini de söyleyemeyeceğiz. Anketlerde öne çıkan şu, hayırcılar daha net. Devletle olan çelişkilerini net bir biçimde ifade edebildikleri için hayırı net bir biçimde ifade ediyorlar. Ama evetçilerde şöyle bir sıkıntı var. İnsanlar biraz korkuyor. İlişki ağlarından, ekonomik beklentilerinden ürktükleri için ya da toplumsal veya sosyolojik pozisyonlarından ürktükleri için evet derken aslında tam evet dememiş oluyorlar. Yani biraz da gizli hayırcılar şeklinde bir yapı var ortada. Bunu da iktidar partisi bir şekilde biliyor açıkçası. Ondan dolayı da kendi yaptıkları anketleri şu an kamuoyuyla çok da fazla tartışmıyorlar.
Bu arada kararsızlardan da söz edebiliriz belki. %10'lara kadar geriledi. Yani tarafsızların bir kısmı tarafgir hale gelmeye başladı, değil mi?
Doğru. İlk yapılan anketlerde %20'lere ulaşan, daha hala karar vermemiş olanlar %10'a inmiş durumda. Ama %10 da çok ciddi bir grup ve bu grup referandumun sonucunu etkileyecek olan grup. Şöyle bakalım, nereden geliyor bu kararsızlar? Kararsızların bir bölümü Adalet ve Kalkınma Partisi içinde ve Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy verenlerden kaynaklanıyor. Bunlar net değil. Özellikle de merkez sağdan gelip AKP içinde hareket eden bir yapı nereye oy kullanacağını çok netleştirmiş değil. Bu birinci grup. İkinci grup da Kürtlerden geliyor. Laik Kürtler, Müslüman Kürtler üzerinden yapılan bir politika var şu dönemde. Özellikle de AKP'nin Müslüman Kürtler üzerinde yeni açılımlarıyla beraber bir farklılık oluşturmuş durumda AKP ve Kürtler de nereye oy verecekleri konusunda kararsız yapıların önemli mihenk taşlarından oluşturuyorlar. Sosyal demokratlarda böyle bir sıkıntı görülmüyor. Bu konuda net yapılan kamuoyu yoklamalarında %95 civarında sosyal demokratların hayır kullanacağı açık. Milliyetçi Hareket Partisi gerçekten çok karışık. Haziran seçimleriyle Kasım seçimlerini karşılaştırdığımızda zaten Milliyetçi Hareket Partisi'nin bir grubu Adalet ve Kalkınma Partisi'ne ve Erdoğan'a oy kullanmıştı Kasım ayında. %11'e inen MHP'nin ne kadarının bundan sonra evetçi yapıda olacağı tartışılıyor. Ve buna karşılık da MHP'nin hayırcı yapısı ciddi şekilde çalışıyor. Hem Anadolu'nun değişik alanlarında, yerlerinde çalışıyorlar ki çalıştıkları alanlar ağırlıklı AKP'nin güçlü olduğu yerler, sosyal demokratların dışında AKP'nin güçlü olduğu yerler buralarda çalışıyorlar ve buradan da bir güç elde etmiş durumdalar. Tabii bu arada Türkiye'deki ekonomik sıkıntılara ve giderek artan işsizliğe de bakmak gerekiyor. Referanduma 3 hafta kala.
Son günlerde Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine yönelik demeçler gelmeye başladı Avrupa'dan. Bunu nasıl değerlendirmek gerekir? Türkiye Avrupa Birliği ilişkileri kopma noktasına mı geldi?
Şimdi Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkileri içinde tek önemli nokta var. Yani ilişkilerin kopması noktasında tek bir tespit var. O da idam cezasının geriye gelmesi ve Avrupa Birliği de kırmızı çizgisini burada çok önceden çizmiş durumda. Şimdi bu bir defa çok önemli bir eşik. Bu eşiğin dışında tabii Adalet ve Kalkınma Partisi özellikle Avrupa'daki oyların kendisine dönmesi için uzun süredir mücadele ediyor. Daha önceki seçimlerde de bunu yaşadık ama bu sefer Avrupa Birliği üyesi ülkeleri buna karşı tavır sergiledi. Başta Hollanda, Almanya, daha sonra Danimarka, Belçika ve Avusturya olmak kaydıyla özellikle de Orta Avrupa ülkeleri ve Türk nüfusunun yoğun olmuş olduğu ülkeler. Aslında onların söylediği çok net, açık. Şunu diyorlar, diyorlar ki sizde bir kutuplaşma söz konusu, toplum içinde bir kutuplaşma var ve bu kutuplaşmayı maalesef Türkiye siyaseti giderek kaşıyor ve arttırıyor. Ve biz bu kutuplaşmanın kendi ülkemizde bir şekilde karşılığını görmek istemiyoruz. Burada da yaşayan insanların birbirleriyle kutuplaşmasını istemiyoruz. Aslında Avrupa Birliği üyesi ülkelerin net olarak koymuş oldukları bakış açısı bu. Peki bundan sonra ne olacak? Yani Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri nereye doğru evrilecek? Bana göre Avrupa Birliği 16 Nisan'ı bekliyor. Referandum sonucunu bekliyor. Aslında sadece Avrupa Birliği değil, Amerika'da bekliyor. Rusya'da bekliyor ve bizim güney komşularımız özellikle Suriye'de bekliyor. Herkes bekliyor. Bu referandumun sonucunda ne çıkacak diye. Ortak kanı hayırın çıkması. Bu da açık.
Bu bir istatistiki bir beklenti mi yoksa umulan bir beklenti mi?
Bu beklenti istatistiki bir beklenti. Umulan değil. Yani istatistiki bir bilgi. Bugüne kadar yapılan bütün açıklamaları topladığımızda hem Avrupa Birliği üyesi ülkeler, hem Avrupa Birliği'nin kendisi, hem Avrupa Birliği'nin değişik mekanizmaları, farklı mekanizmaları, hem de dünyanın farklı ülkelerinden etkin ve Türkiye ile ilişki olan ülkelerin yapmış olduğu açıklamaları topladığımızda, Türkiye'de özellikle 15 Temmuz'dan sonra esirilen havanın çok da mantıklı bir hava olmadığı ve gelinen noktada güvenlik ve yeniden yapılanma için başkanlık sisteminde çok mantıklı olmadığı konusunda bir fikir birliğine varılmış durumda. Bunu görmemiz gerekti. Yani bütün bir Batı cemaatinde böyle bir tavır söz konusu ve bundan dolayı da AKP'de bir sorun var. Yani AKP kendini Batı'ya da anlatamadığından dolayı bir sıkıntı yaşıyor. Sadece Suudi Arabistan, Katar gibi bazı Orta Doğu ülkelerine anlatabilmiş durumda.
Ancak şöyle bir iddia var. Özellikle Evet cephesinin söylediği. Eğer Türkiye'nin bu kadar karşısındaysa diğer ülkeler, referandumda hayır oyunun çıkmasına taraftarsa ve hayır oyunun çıkması için evetçi kesimin konuşması engelleniyorsa, yapacağı çalışmalar engelleniyorsa, hayırcılara adeta destek sağlanıyorsa, Türkiye'nin iyiliğini düşünmeyen kişiler böyle davranıyorsa demek ki evete kitlenmemiz lazım. Evet oyunun bize daha iyi olacağı ortaya çıkmaktadır diye bir iddia da var. Bunu nasıl değerlendiriyorsun?
Doğru. Yani bütün bir dünyanın, özellikle de Batı'nın ve hatta Rusya'nın evet grubundan karşısında hayırcıları destekliyor olması, arka planda destekliyor olması, Türk toplumunda işte Batı, işte yabancı unsurlar bizim hayatımıza müdahale ediyorlar. Ondan dolayı hep beraber kilitlenelim ve bunlara karşı tavır alabilirim diyebilirler.
Böyle bir durum ortaya çıktığında şöyle bir algı İnsanların kafasında diyorlar ki bizim zaten iyiliğimizi istemiyorlar onlar. İyiliğimizi istemeyen gruplar eğer bunu seçiyorsa biz de karşı tarafta olalım. Böyle bir durum ortaya çıkmıyor mu?
Böyle bir durum bazı kesimde ortaya çıkabilir ama şunu da netleştirmemiz gerekiyor. Yıl 2017. ve Türkiye'nin Anadolu kaplanları dediğimiz, Türkiye'nin ekonomisini bir şekilde çeviren ve daha muhafazakar olan ve Adalet ve Kalkınma Partisi'ne daha fazla bağlı olan yapıları da dikkate almamız lazım. Bu insanlar ihracat yapıyorlar. Bu insanlar Almanya'ya mal satıyorlar. Bu insanlar İngiltere'ye mal satıyorlar. Bu insanlar Amerika'ya, Avustralya'ya mal satıyorlar. Bu insanlar eğer yarın biz bunlarla tamamen kavgalıyız dediği anda kime mal satacaklar ve bu üretimi nereye gönderecekler? Katar'a mı gönderecekler? Kuveyt'e mi gönderecekler? Suudi Arabistan'a mı gönderecekler? Sonuçta bu ülkenin ihracatının %50'si Almanya'ya yapılıyor. Bunu net bir biçimde ifade etmemiz lazım. Hani 1920'lerdeki toplum değil Türkiye'deki toplum. Sonuçta evet, tabii ki bir karşı tavır söz konusu, bir şey söylemiyorum ama burada para kazanan ve bu parayı da bir şekilde değerlendiren milyonlar var. İhracat yapan, o ihracatın emeğini bir şekilde nemasını alan bir sürü de işçi var ortada. Yani şimdi bunların tamamını biz kesip efendimiz her şeyi kapadık, bir Kuzey Kore olacak durumda da değil Türkiye bu saatten sonra. Yani bunun net bir biçimde algılanması gerekiyor. Bana göre toplumun kendi içinde de bu algılanıyor açıkçası. Ama bir korku var, bir çekingenlik var. Bir örnek daha vereyim, çok önemli bir örnek. Erdoğan bundan 10 gün önce bir açıklama yaptı. Dedi ki, Türkiye'de işsizlik artıyor, her bir şirket şu kadar şu kadar adamı istihdam etsin. Şimdi bu bakarsanız son derece garip bir iş. Bir işletmenin ekonomik kapitalist sistem içinde ihtiyacı olmadığı halde birinin kendisine empoze etmesinden dolayı iki ya da üç işçiyi boşuna çalıştırması. Bu kapitalizmde kabul edilebilecek bir şey değil. Sistem o çarkla çalışmıyor. Bir tarafta kapitalist sistem çalışıyor, kendi mekanizmasını oluşturuyor. Diğer taraftan da biri diyor ki bu diğer üç kişi daha alın. Olmuyor. Ondan dolayı liberal sistem dediğimiz ve AKP'nin de bugüne kadar yaklaşık 16 yıldır uygulamış olduğu bir sistemi daha yukarıdan şunu da yapın, bunu da edin, şöyle yapın demesiyle bu çark dönmüyor. Bir örnek daha vereceğim. Faiz düşünün diyor. Faiz düşmüyor. Çünkü bütün bir dünyada faiz çıkıyor. Amerika faiz artırıyor. Amerika faiz artırırken Türkiye'nin faiz düşürmesi mümkün değil. Sıcak parayı da bulma şansımız yok. Ondan dolayı da ekonomik çark bir şekilde çalışmıyor. Bunların hepsini bana göre şu an ihracat yapan, üretim yapan herkes görüyor. Ondan dolayı buradaki hayır ve evet oylamasının nasıl sonuçlanacağını bugünden kestirmek çok zor. Çok fazla gizli hayırcı var evetçiler içinde, onun altını çizmem gerekiyor. Son yapılan bir istatistik var. Erken rezervasyon konusunda. Erken rezervasyonda sadece iki ülkeden artış var. Bunlardan bir tanesi Rusya. Yapılan anlaşmalar gereği ama zaten Rusya sıfırdı geçtiğimiz yıl. Sıfırın üstüne ne koysanız zaten artı oluyor. Bir diğeri de İsrail. O da sıfırdı. Onun üzerine ne koysanız artı oluyor. Ama onun dışında özellikle de para harcayan, özellikle Avrupa ülkelerine baktığımızda çok ciddi düşüş söz konusu. Ve ben size söyleyeyim, net rakam vereyim. %98 hangi ülke düşmüş durumda? Ne Hollanda, ne Almanya, sıkıntı yaşadığımız, ne Belçika, ne Danimarka. Fransa. Fransa'dan erken rezervasyon %98 düşmüş durumda Türkiye'ye.
Neden Fransa ile bir sorun yaşamadık son günlerde?
Yaşamadık ama önemli değil. Fransızlar gidebilecek alternatif ülke bulmuş durumdalar. Ondan dolayı. Fransızlar %98 düşmüş durumda. Almanlar %50 düşmüş durumda. Bu dediğim yaklaşık 15 gün önce yapılmış olan bir istatistik.
Araplardan peki durum nedir? Araplar geliyor mu? Gelmeye devam edecekler mi sizce?
Yok. Öyle bir tavır ve hava yok ortada açıkçası. Yani Arapların da bu dönemde çok fazla şanslı olduğunu zannetmiyorum. Çok üst düzey para kazananlar hariç ama onun dışında petrol fiyatlarının diplerde seyrettiği bir yerde, yani birkaç yıldır diplerde seyrettiği bir yerde Arapların da çok böyle rahat para harcayacakları gibi bir hava yok ortada. Bir miktar İran'dan gelebilirdi. Ancak bu son Suriye meselesi dolayısıyla İran'la da sıkıntı söz konusu ve özellikle de İran'ın Türkiye'ye gitmeyin tezi öne çıkmaya başladı. Tur zincirlerin beklentide olduğu ülkelerden bir tanesi değil İran. Uzak doğuya bir şey söylemeyeceğim, zaten tamamen kopuk. Hani sürekli söylenir. 1 milyon Çinli gelecek Türkiye'ye diyor. 100 bin Çinli gelse el öpüp alnımıza koyacağız ama öyle bir şey söz konusu değil.
Sayın Gerçi'ye çok teşekkür ediyoruz. Bugünlük bu kadar olsun diyelim. Önümüzdeki haftalarda yine birlikte olacağız. Hoşçakalın.
Ben teşekkür ederim.